Ayrım 22, Uzun Yol, Bernard Muatesi'ye, sayfa 202. 23. Dönemeç, 2. Kısım. Bahçe galiba kurtuluyor. Büyük ayıp karşısında insanlar tiksindiler. Dört büyük ağaçla birçok bodur ağaç ve fazladan yeşil bir şeyler dikildi. Çıplak taş yolun da üstü toprakla örtülüp çimle kaplanacağı söyleniyor. Öldü zannettiğim cırcır böceği de geri geldi. Biz de muz ağaçlarımızı yerine koyduk ve şimdi hala oradalar. Gölgesiz, yeşilsiz, hiçbir şeysiz o korkunç beton rıhtıma gelince, ona da pandanus palmiyeleri dikilecekmiş. Böylece belki sadece bahçe kurtulmuş olmayacak, belki güzel yeşil bir şey olma yoluna girecek. Yine de birçok belki kalıyor, o da tedirgin edici. Şayet 12 metre boyundaki Joshua aynı planlarla inşa edilmiş fakat 4 metre daha uzun, yelkenleri de o ölçüde büyütülmüş bir başka tekneyle yarışsaydı ister istemez geçilirdi. Çünkü 16 metre bir tekne 12 metrelik bir tekneden daha hızlı gider. Buna rağmen Joshua'nın okyanus yarışında büyük tekneye karşı öne geçme konusunda bir şansı vardır. O da yarışçılık dilinde intihar rotası denileni denemek. Bu başka bir bölgede değişik bir rüzgarı aramak şeklinde olur. Ya kazanırsın ya da kaybedersin. Zira başka bir taktik yoktur. Mesela Joshua büyük teknenin 200 mil açığından uygun bir rüzgar yakalamışsa ve de o büyük tekne rüzgarsızlık veya kafadan rüzgarlarla boğuşuyorsa Joshua birinci gelir. Eğer ki Joshua intihar rotasına karar veremeyip de 16 metrelik teknenin rotasından gitmeye kalkarsa o zaman kafadan kaybeder. İşte biz şimdi bu durumdayız. Büyük tekne çok önde. Bu yarışı daha kazanmadı ama intihar rotasını denemezsek kazanacağı kaçınılmaz. Şayet kazanırsa planet havaya uçacak veya insanlar beyinsiz robota dönüşecekler ya da her ikisi birden olacak. Uzaktan kumanda edilen robot insanlar dünya üzerinde hızla çoğalacak, gezegenimiz de onlardan, tıpkı pirelerden, kara fatmalardan kurtulur gibi kurtulacak. Belki Tibet'teki birkaç lama ile dağlarda ve denizlerde paçasını kurtaran birkaç kişi kalır. Bütün çevrimin sil baştan başlaması gerekecek. Canavar kazanmış, insanlık kaybetmiş olacak. Yeter ki bu nükleer aygıtlar ve çürümüşlük devrimizde yarısı aralık kapıyı, son şansımızın nerede olduğunu ruh ve bedenimizle görüp anlayalım. Modern dünyanın bir ülkesinde bir gün bir hippinin başkan, bakanların da baldırı çıplaklardan seçileceğini düşünüyorum. Vatandaşlığına geçmeye hemen müracaat ederdim. İsa ve havarileri baldırı çıplaklardı. Bu da onların mucizeler yaratmasına mutlaka yardımcı olmuştur. Buda da bütün azizler de öyle. Otomobil fabrikatörleri ile silah tüccarları bizim sloganlarımızı duyunca insanın en kutsal hakları ve özgürlüklerine yapılmış en büyük saldırıdan bahsedeceklerdir. Ama dünyamız hakiki çehresine yeniden kavuşacak, insanlar da onunla beraber. Büyük, harfsiz insanlar. Belki olimpiyatlarda altın madalya alınmayacak ama altın madalyalı üstün insanlar sloganımızı dinleyecek. Üstün insan olmamak için onlar da vatandaşlık talep edecekler. Böylece bütün otomobil, petrol, süper dev uçak, bomba üreticileri, generaller ve de öteki ıvır zıvır dönemecin artık tuttuğunu yavaş yavaş anlayacaklar ve içgüdü ve yürekleriyle yolunu bulan insanların finans ve politikanın çarpık şeylerinden bin kere daha gerçek olduğunu görecekler. Canavar, hippilerin birçok suçla suçlanması için organize olmuş. Hippilerin suçları ise paranın, varoluşun en büyük gayesi olmadığına içten inanmaları. Yasal olduğu müddetçe her türlü dalaverenin mübah sayıldığı bir toplumun suç ortağı olmayı reddetmeleri. Gelişme yarışının fiziki ve manevi yıkımına karşı olmaları. Dipnot, La Crise du Monde Moderne, René Guénon ile La Voyage de la Drogue Gerard Bord. Başlıca eserler. Benim kitabımı okuyan her okuyucu iki kişiye bu kitaplardan bir tane hediye etse, onlar da aynı şekilde iki kişiye aynı şeyi yapsa. Hayır, rüya görmüyorum. Ebeveyniyle çocuğuyla birçok kişinin gözü açılır. Hediye listesine Michel Lancelot'un Le Phénomène Hippie, Albin Mişa 1968 kitabını da ekleyebilirsiniz. Hatta büyük bir polisin kalbiyle yazdığı Le Temps de Policier, Jacques Lantier'i de. Hepsi için en büyük beklenti de çoğunluğun bunları anlaması. Görüntülerinden belli olmasa da bir sürü ergin insan hippi. Bereket versin ki zannedildiğinden daha kalabalıklar. Lanza del Vasto, Jean Rostand ve Dünya Vatandaşları ekibi, yani dünyanın dostları, Amerika'nın en iri yarı finans tröstlerine saldıran, onları her türlü kirlenmeyi para için yapmaktan vazgeçirmeye zorlayan Ralph Nader gibi bir adam, Amerika'nın yeniden doğuşunu yazan Charles Reich, milyonlarca kişiye sistemin nasıl işlediğini gösterdi. Büyük otoyollar yapan bu adam bir gün çark ederek arabasını yaktı ve otoyolları nereye götürdüğünü, otoyol çevresinin ne hale geldiğini görüp bisikletle gidip gelmeye başladı. Canavarla mücadele eden bütün bu adamların hepsi hippi, çıplak ayakla dolaşmasalar bile hepsi hippilerin insancıl taraflarıyla baldırı çıplak tayfası. Sükunet arayışları, tabiata olan saygıları, sınır tanımayan kardeşlik duyguları, büyük bir aileye mensup olma bilinci, etrafımızı çevreleyen şeylerle olan uyumları, çocuk büyük hepsinin ortak noktası. Onlarsız yaşamın olamayacağı, insan ruhunun yaratabileceği bütün güzellikler. Hippi başkan daha ortada yok. Onu bekleyen çok kişiyiz. 2000 yıldır onu bekliyoruz. Bazı kereler beklemekten biraz yorulduk. Neye yarar diyoruz. O zaman bir sürü şey aklımızdan geçiyor. Arkadaşları da düşünüyoruz. Ufkun çağrısına giden martılar gibi birbiri arkasından gittiler. Ama birkaç yıl sonra bahçemizde cır cır böceği ve fareyle beraber buluşmak üzere birbirimize randevu verdik. Fare iyice içli dışlı oldu. Hindistan cevizini kırdığımı duyar duymaz yaklaşıyor. Otlara bağdaş kurup cevizi ayaklarımın önüne koyuyorum. Korkmadan gelip yiyor ve eski hesaplar silindi der gibi de yüzüme bakıyor. Bir hesap daha var, çok eski. Bundan 20 yıl öncesi Singapur'daydı. Marie Therese adlı Jonkum limanda feci şekilde su yapmaya başladı. Hindi Çin'inden 5 parasız çıkmıştım. Zaten paralı olarak yola çıkmak istesem hiç çıkamazdım. Ya da yıllar sonra para yüzünden tükenmiş olarak. Neyse Singapur'daydım. Hiç para kazanma imkanı olmadan profesyoneller tarafından tamamen kalafat isteyen bir tekneyle yabancı bir limanda. Çıktığım noktadan 600 mil uzakta yolculuğumun sonuna gelmiştim. Hiç çıkış yolum yoktu. Adamın biri geldi, kendisini tanımıyordum. Profesyonel kalafatçılardan oluşan bir ekip getirdi, her şeyi o ödedi. Bu iş pahalı, adam da zengin değildi. Sana yaptığım gibi sen de bir tanımadığına aynı şeyi yap. Bana da tanımadığım biri bir gün yardım etmişti. Bana bir borcun yok ama sen de günün birinde tanımadığın birine yardım etmeyi sakın ihmal etme demişti. Şimdi düşünüyorum da bütün bu kitap bu hesabın içinde. Başka türlü olsaydı beraberce yaptığımız bütün yol sadece laftan ibaret kalırdı. Cırcır böceği bahçede ötüyor, fare ciddi ciddi yüzüme bakıyor. Singapur'un tanınmamış hippisinin papaya gittiğini hayal ediyorum ve ona ''Bir arkadaş kitabını bitirdi ve haklarını size vermek istiyor. Baldırı çıplaklar, serseriler ve dünya dostlarının yanı sıra sizin de insana olan inancınızın bütün ağırlığıyla bu su damlasını kullanarak dünyayı yeniden kurmak üzere mücadele edeceğinizi umuyor.'' Bütün bu insanlar biliyorlar ki insanoğlunun kaderi bizler gibi canlı bir varlık olan gezegenimizinkine bağlı. O yüzden dünya toprağı üstünde yürüyorlar ve onu korumak istiyorlar. Canavarın bizlerden kestiği evrenin kaynağını, bütün kiliselerin insanlığının yeniden bulmasına ancak onun olanak verebileceğini hissediyorlar diyor. Papa çok şaşırdı. Bu kadar iyi korunan sarayına bir baldırı çıplak nasıl böyle girebilmişti? Sonra koltuğunun koluna konmuş küçük beyaz martıyı gördü. İçeri gizlice onu soktuğunu anladı. Sevindi. Kendini yalnız hissediyordu o akşam. Misafirine oturacak yer gösterdi. Baldırı çıplak yere bağdaş kurmayı tercih etti ve canavar yüzünden insanlar hem kendilerini hem dünyamızı alçakça sebeplerden mahvediyorlar. Üstüne üstlük tavşanlar gibi de ürüyorlar. 30 yıla varmadan iki misli kalabalık olacak dünya. Böyle giderse 60 yıl sonra 4'e katlanacak. Şimdiden nefes alamayacak durumdayken çocuklarımızla torunlarımız ne yapacak o zaman? Modern dünyanın utancına ve çılgınlığına karşı hep beraber ve hemen mücadele ederek kaynağı yeniden bulamazsak ne yapacaklar dedi. Papa gülümsedi, baldırı çıplaklarla serserileri sevdi, ona her şeyin daha basit olduğu Hristiyanlığın ilk dönemlerini hatırlattı bu sözler. Misafirine bir fincan çay ikram etti. Baldırı çıplak çayını sessizce üfleyerek yavaş yavaş yudumladı. Zira çay hem çok sıcak hem de çok güzeldi. Kendisi de Batı halklarında az da olsa hala mevcut olan maneviyatı temsil eden bu papayı seviyordu. Bu küçücük alev sönmemeliydi, yoksa geriye ne kalırdı ki? Her şeyi derinden ısıtmak için alev yeniden canlanmalıydı, tıpkı bu güzel ve sıcak çay gibi. Çayını bitirince baldırı çıplak ayağa kalktı ve ''Muhterem peder, size güvenimiz tamdır ama şayet dini inançlarınız bizim mücadelemizi desteklemenize engel oluyorsa haklarımızı Yeryüzü Dostları Derneği'ne iade edin.'' Bizim hepimizin bahçesinin hayrı için, bütün kiliseler ona dayanıyor, o her şeyi taşıyor. Beyaz deniz kırlangıcı gelip papanın dizine kondu, papa onu yavaşça okşadı. Kuş da koca gözleriyle ona baktı ve papa baldırı çıplağa birkaç gün daha o iyi korunan sarayında kendisiyle kalıp kalmayacağını sordu. Baldırı çıplak evet dedi tabii, sonra iki elini göğsüne götürerek misafirini selamladı ve gitti. Dipnot, editörüme yazdığım mektuptan bir bölüm. Lütfen bu kitabın satışından payıma düşen bütün geliri Papa'nın hesabına yatırın. Fransa ve yurt dışı hakları. Bu kısmın yayınlanıp yayınlanmamasından pek emin değilim. Kitabım bitti, bu lafın gelişi. Zira Ganj kıyısında neler olduğunu hala bilmiyorum. Belki de o kadar uzağa gitmeye bile gerek yok. Ganj her yerde, bilhassa da bizim içimizde. Ha, çıkınımı toplamadan bir şey daha var. Steinbeck'in Cennetin Doğusunda kitabında geçen bir şey. Çok sevdiğim bir kitaptır. Harika bir yol arkadaşı. Bölümlerden birinde Çinli Lee, ihtiyar Samuel'le birlikte İncil'den bir ayet yorumluyorlar. Orada bir kelime Amerikan çevirisine göre başka, İngiliz çevirisine göre başka tercüme edilmiş. O kelime o kadar önemli ki Lee Çinli bir tarikata danışmış. Bu Çinliler de üzerinde böyle uyuşmazlık olan bir ayet için o kadar hassaslar ki gidip İbranice öğrenmişler. Neticede aradan 2 yıl geçmiş. Resmi tercümelerden biri günaha mani olacaksın. Umut, söz verme. Resmiyette ondan aşağı kalmayan öbür tercümede günaha mani ol, emir. Çinlilerin tercümesinde ise günaha mani olabilirsin, seçim. 2 yılı çalışarak, düşünerek boşa harcamadıklarını anlamışlar. Samuel harika bir hikaye bu dedi. İzlemeye çalıştım ama belki bir şeyler kaçırdım. Bu kelime neden bu kadar önemli? Saydam bardakları doldururken Lee'nin eli titriyordu. Kendisininkini bir dikiş değişti. Sert bir sesle anlamıyor musunuz diye haykırdı. Amerikan İncili'nin tercümesine göre bu günaha galebe çalmaları için insanlara verilmiş bir emir. Siz buna cahillik de diyebilirsiniz. İngilizlerin tercümesindeki mani olacaksın, insanlara günaha mutlaka mani olacaklarına dair söz verdiriyor. Ama İbranice'deki timşel, yani yapabilirsin sözcüğü, onlara seçme imkanı veriyor. Bu belki de dünyanın en önemli sözcüğü, yolun açık olduğu anlamında. Sorumluluk insana düşüyor. Zira yapabilirsin ise, yapmayabilirsin de. Anlıyor musunuz? Son. 22. ayrımın sonu. Sayfa 208.